Yavuz Bey, bu haftaki görüşmemize yalnız Türkiye'nin değil, bütün dünyanın gündeminde olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs kararına yönelik Birleşmiş Milletler'in aldığı yeni kararla girelim. Bu konuda Türkiye'de de tepkiler var mutlaka. Önce oradan başlasak lütfen.
Elbette bu Kudüs meselesinde Türkiye hayli aktif bir rol oynadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk andan itibaren son derece sert tepki gösterdi. Önce tepkinin doğrulduğu nokta İsrail'di. Hatta Türkiye'de eleştirildi de kararı Amerika Birleşik Devletleri aldı. Başkentini Kudüs'e taşıyacağız büyükelçiliği diye niye İsrail'i eleştiriyorsun diye muhalefetten tepki de almıştı. Sonra o tepkinin adresi Amerika'ya doğru çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri eleştirilerin odağına oturdu. Türkiye'nin başını çektiği bir grup ülke de Yemen'le birlikte altında sponsor imzası da var Türkiye'nin. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na götürmeye karar verdiler bunu. Orada gerilim Trump'ın konuşmasıyla arttı. Önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Amerikalı temsilci bu karar tasarısını destekleyecekler not edeceğiz. Trump'a da tek tek isimlerini vereceğim başkana da diye böyle bir tehditvari konuşma yaptı. Ardından Trump o kararı destekleyecekler, hem bizden para alacaklar hem de bunu destekleyecekler. Buna göz yummayız, biz de görmüş oluruz, hiç olmazsa tasarruf ederiz diye yine parasıyla tehdit etti. Bu biraz tabii her tarafta çok ciddi biçimde eleştirildi. Tarz ve üslup olarak da Türkiye'de de eleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Bu tip bir değerlendirme iradeyi satmak manasına gelir. Parayı her zaman bulursunuz ama iradenizi sattığınızda ona tekrar ulaşamazsınız diye bütün ülkeleri uyardı. Ardından da oylama oldu akşam. 128 ülke karar tasarısını destekledi. O karar tasarısı aynen şunu söylüyor: Kutsal Kudüs şehrinin karakteri ve demografik yapısını değişikliğin önünü açacak, yapısında değişikliğin önünü açacak herhangi bir karar ya da adım yasal olarak hükümsüzdür ve iptal edilmelidir diyor. Yani doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ne hedef alıyor. 128 ülke bu karara destek verdi. Amerika'nın tehdidinin işlediği ülkeler diye bakılabilir bunlara. Pardon, çekimsel kalanlardan bahsediyorum. Destekleyenlerse Amerika'ya yakın, Amerika'nın herhalde tam hakimiyeti olduğu ülkeler de diyebiliriz bunlara. Guatemala gibi, Honduras gibi, Togo gibi küçük ülkeler Amerika'nın yanında yer aldılar. Bu çerçevede baktığınızda tabii aslında İslam İşbirliği Teşkilatı ile başlayan süreç ve devamında işin Birleşmiş Milletler'e gitmesi, Güvenlik Konseyi ardından Genel Kurul, İsrail ile Amerika biraz yalnızlaştırılmış görünüyor. Ciddi bir başarı olarak da algılandı. Türkiye'de bütün dünya bu adımın yanlış olduğunu anladı ve bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mesaj verdi biçiminde yorumlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı kararı geri çekmesi talebi de yine resmi açıklamalara yansıdı. Genel kurulan bu karar alındı ama kararın yaptırımın olmadığını da söyleyelim. Sadece psikolojik olarak Amerika'nın bu konuda yanlış adım attığına bütün dünya işaret etmiş
Evet.
oldu. Bu çerçevede bir irade beyanı ortaya çıktı.
Avustralya'daki değerlendirmeler de bu karar Trump'ın saygınlığının zedelenmesi olarak değerlendiriliyor. Yani bir Amerikan başarısızlığı değil de Trump başarısızlığı
Doğrudan
olarak.
Trump'a
Evet.
bağlanıyor herhalde.
Evet.
Çünkü üslup olarak da sanki devlet başkanı, bir hükümet başkanı gibi değil de bir hani parası olan zengin bir kimsenin karşısında biraz daha az parası olanlara parasıyla hükmetmeye çalışması gibi bir hava da yaratıldığı için çok ciddi eleştirildi. Yani o üslup da çok eleştirildi. Bu arada bir takım ülkelerin de böyle isteksizce bu karar tasarısına destek verdiklerini de söyleyelim. Bahreyn mesela karar oylamasından önce bir açıklama yaptı. Amerika ile kavga çıkartmanın faydası yok. Asıl bizim İran'a endekslenmemiz lazım. Orayı kontrol altında tutmamız lazım diye. Ama Bahreyn'de dahil olmak üzere özellikle Körfez ülkeleri ne yapacak diye çok merak ediliyordu. Hepsi belki de halkın da hassasiyetinin getirdiği bir itici güçle diyelim, İstemeye istemeye de olsa Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında konumlanmış oldular. Bir noktayı daha söylemekte büyük fayda var. Amerika tehdit ediyor kendisine karşı bu kararı alanları. Güvenlik Konseyi'nde geçici üye sıfatıyla Mısır karar tasarısını hazırlamıştı Amerika'ya karşı. Amerika'nın da Sisi'yi ne kadar desteklediğini hatırımızda tutalım. Yani bundan sonra ne olacak sorusu da çok sık soruluyor. Amerika bu tehdidinin devamını getirecek mi? Bazı ülkeler mesela Pakistan'a, Afganistan'a onlara bir takım yaptırımlar uygulayacak mı, mali yardımlarını kesecek mi? Bunları tabii önümüzdeki günlerde göreceğiz. Trump'ın öngörülemezliği gerekçesiyle ne yapacağını çok kimse bilemiyor doğal olarak Amerika Birleşik Devletleri.
Buradan tekrar Türkiye'ye dönecek olursak çıkan bir tartışma var. Birinci Dünya Savaşı sırasında bir ulusal kahraman Fahrettin Paşa bir Arap prensi tarafından hırsız ilan edildi. Bu konunun Türkiye'deki yansımaları nedir?
Belki azıcık geriye gidelim. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanı tarafından bu bir tweet'in retweet edilmesiyle başladı tartışma. Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin dikkatlerini çeken bir körfez ülkesi. FETÖ mensuplarına kucak açtığı iddia edildi belli bazı zeminlerde. Aynı zamanda Türkiye'nin aleyhine çalıştığına ilişkin bir takım gözlemler ve yorumlar sıkça duyulmaya başlanmıştı. İşte o ülkenin Dışişleri Bakanı Arapça atılan bir tweet'i işte hırsız diye ima eden Fahrettin Paşa'yı, ki Medine savunmasını örgütleyen Türk Paşası, o dönemde ciddi bir çaba sarf ettiğine ilişkin tarih kitapları bunu yazıyor. Oradaki kutsal emanetleri İngilizlerin eline geçmesin diye Türkiye'ye getiriyor. O Türkiye'ye getirme meselesini hırsızlık olarak söyleyip işte Erdoğan'ın dedesi bunlar, ecdadı bunlar diye Erdoğan'ı da suçlayan bir tweet. O tweet'i retweet ediyor. Onun üzerine Türkiye'de gerçekten kıyamet koptu. Dışişleri Bakanı açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son derece sert açıklama yaptı. Dedi ki Fahrettin Paşa Medine savunmasını yaparken senin dedelerin neredeydi? Bunların kafası batıya yanaşmış vaziyetteler. Sadece oraya çalışıyor. O kutsal emanetler başka ülkeye gitseydi daha mı iyi olacaktı diye Birleşik Arap Emirlikleri'ne sert tepki gösterdi. Böyle bir gerilimin devam ettiğini görüyoruz. Maslahat Güzar da Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Dışişleri Bakanlığı'nda uyarıldı. Bu konuşması neticesinde, Dışişleri Bakanı'nın yaptığı konuşma neticesinde Maslahat Güzar'a nota verildi diyebiliriz. Şimdi tabii bundan sonra ne olacak? Zaten bir gerilim süreç vardı Körfez ülkeleriyle. Suudi Arabistan'la da çok artık yakın sayılmaz yeni prens sonrasında. Bahreyn'le aynı şekilde, Birleşik Arap Emirlikleri'yle böyle bir kriz yaşandı. Ve Ankara'dan gerçekten son derece sert tepkiler geliyor. Ama bu tartışma devam ederken biraz da böyle geriye gidildi. Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşmasında işte tarih kitaplarında bir takım yönlendirmeler var. Arapların Türkleri arkadan vurduğu biçiminde artık bu meseleleri de bırakmanız lazım demişti. Şimdi o konuşma çok hatırlatılıyor Türkiye'de. Demek ki gerçekten Araplar Türkiye'yi arkasından vurdu. İşte siz de bunu hatırlatıyorsunuz. Sizin dedeleriniz neredeydi Fahrettin Paşa Medine'yi savunurken diye Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanı'na sormasını Cumhurbaşkanı'nın hatırlatıyorlar. Burada bir tezat var diyorlar. Yani tartışma içinde tartışma meydana geldi. Ciddi de bir gerilim aynı zamanda. Fahrettin Paşa sonradan da soyadı kanunuyla birlikte Fahrettin Türkkan ismini alan Fahrettin Paşa üzerinden.
Son olarak Ataşehir Belediye Başkanı'nın görevden alınmasıyla başlayan süreci Cumhuriyet Halk Partili bu belediye başkanı değerlendirmeye geçersek, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızının da orada bir dairesi olduğu konusu gündeme geldi.
Evet, CHP şuna inanıyor. Ataşehir Belediye Başkanı'nın görevden alınmasının nedeni bu tartışmaların içine Kemal Kılıçdaroğlu'nu sokmak. Diğer belediyelerde görevden alınacak mı, bu işin devamı gelecek mi gibi bir takım sorular varken CHP'li yetkililer şunu söylüyorlar. Hayır, gelmeyecek. Ataşehir'de böyle bir adım atıldı çünkü bu işin içine Kemal Kılıçdaroğlu'nu çekmek istiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızının Ataşehir Belediye Başkanı'nın müteahhiti olduğu bir siteden ev alması. Zaten tartışmalar da oraya evrildi hemen. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun o evi ucuza aldığına ilişkin imalar hükümete yakın gazetelerde yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha neler var, neler çıkacak diyerek daha tartışmanın büyüyeceğini de gösterdi. Ki Ataşehir Belediye Başkanı suçlamaların tamamından açığa alınması ile ilgili gerekçeleri İçişleri Bakanlığı açıklamıştı. Onların tamamından mahkemece beraat ettiğini, tahliye olduğunu ya da bir suç bulunamadığını söylüyor. İktidar kanadı ise o suçlamalara devam ediyor. İçişleri Bakanlığı özellikle bu açıklamayı yapıyor ama spesifik olarak tartışma geldi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızının satın aldığı rezidansa dayandı. O rezidansın 100 bin dolar olduğunu söyledi Kemal Kılıçdaroğlu bir canlı yayın sırasında. İsteyene de 100 bin dolara veririz dedi. Bunun üzerine Güneş Gazetesi, hükümete yakın bir gazete, bir manşet attı ve dedi ki 100 bin dolarımız hazır, bize satın diye. Yani değeri çok daha fazla, siz aslında düşük gösteriyorsunuz da ima ederek böyle bir manşet attı. Onun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partili kurmayları bugün açıklamalar yaptılar peş peşe. Biz evi satmaya hazırız, 100 bin doları hazırlayan gelsin diye Güneş Gazetesi'ne gönderme yaptılar. Yani böyle bir polemik devam ediyor. Bilmiyorum tabii Güneş Gazetesi ya da çalışanları 100 bin doları verip o evi alacaklar mı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Ama bir resleşme karşılıklı polemiğin sürdüğünü söyleyebiliriz bu konuda. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi bu tartışmada hedefine İçişleri Bakanı'nı koydu. İçişleri Bakanı tasarrufuyla belediye başkanı açığa alınmıştı. İçişleri Bakanı üzerinden de bu tartışmanın devam ettiğini, özellikle Süleyman Soylu'nun geçmişte cemaatle ilgili yaptığı açıklamaları hep gündeme getirerek CHP bu işi Soylu üzerinden sürdürüyor tartışmayı. Cumartesi günü de Süleyman Soylu ile ilgili bir gen soru görüşmesi olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Oranın da gergin geçmesi bekleniyor. Çünkü bütçe görüşmelerinde bile en çok konuşulan konu işte bu belediye başkanının görevden alınması, AK Partililerin iddiaları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu manadası belgeleri ve orada da ciddi bir gerilim var. O gerilimin işte gen soruda da zirve yapması beklentisi var. Bir son açıklamasını da söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Süleyman Soylu ile ilgili bize gelmek istiyor herhalde diyor. Ama bizim yanar dönerlere kapımız kapalı. Geçmişte de birçok yere yanaştı ve ondan sonra farklı fikirleri ortaya koydu. Biz böyle insanları partimizde barındırmayız diyerek en son göndermesini de bu şekilde yaptı.
Yavuz Bey, bu yılın son görüşmesini haftaya yapacağız. O zaman görüşmek üzere. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.